Ayrım 25, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 382. Mihrimah Sultan sarayının haremine giren Rüstem Paşa'yı coşkuyla karşıladı. Onca zamandır kocası olan birinci vezir coşkunluğun alazında kaynadı bir an. Gövdesine sarılan dal kolların basıncıyla irkildi. Evlendiğinden bu yana böylesine sıcak bir sarsılmayla karşılaşıp karşılaşmadığını düşündü bir an. Ve o an içinde bütün düşüncelerinden sıyrıldı. Sarı dalgalı saçların kaftanı üstündeki ışıltılı oynaşmalarını okşadı. Ak boynunun eğilmişliğinde duru duru seyrimesi coşturuverdi Rüstem'i. Kucaklayıp kaldırdı karısını. Yüzünden yüzünün ortasında bir bal hokkası gibi kıpkızıl ışıldayan dudaklarından öptü sevecen sevecen. İlk kez cariyelerin oğup hazırlamalarına bırakmadı Mihrimah Sultan. Bir padişah kızından umulmaz hünerlerle soydu kocasını, oğdu, yıkadı, giysilerini değiştirdi, karnını doyurdu. Ve bütün bu işleri yaparken çevresinde kuşlar gibi cıvıldadı durmaksızın. "Validemin Sultan Hazretlerinin sevincini bilemezsiniz efendim," diye başladı. Köpürttüğü kafasını duruladıktan sonra, güvencinin gün gibi yüreğine doğduğunu söyleyip övünüyordu. "Paşa oğlum bizi her açıdan koruyacağını ispatladı. Düşlerimi, tutkularımı ve siz yavrularım için istediğim her şeyi yapacak güç ve bilinçli olduğundan kuşkulanmadım. Kuşkulananlara da yüceliğini gösterdi. Efendimiz haberini alır almaz ilkin inanmamış. Ama valide sultana kaygılarını, kuşkularını söylediğinde, sizin güvenilirliğinize kesin kanıtlar getirince, baharın sefere kendisi çıkma karar kılmış. Sizi yoracaklar efendim. Ordunun onca işiyle oyalanıp bunca yolu geldikten hemen sonra yeniden yollara düşmeye zorlayacaklar. Özleminizle yalnız kalacağız. Doğru yanımıza gelmekle ne iyi ettiniz? Devlet işi babamızı özlettirdi durmaksızın. Evlendik. Kocamızı, efendimizi özlemeye durduk. Çekilmez sanırdık. Çekmekteyiz. Sizin yüceliğiniz, görkeminiz ve dahi erkiniz gün günden gücünü kanıtladıkça özlemimizi göğsümüzün kabarmasıyla gidermeyi öğrendik. Yaptığınız hizmeti ödemek mümkün mü bilememekteyiz. Sultanım, dedi karısını yeniden kucaklayarak Rüstem, yağlı ağızları yemeklerin tadını bir kez de damaklarından emdi. Sultanım, sizin bir gülüşünüz gücümüz yettikçe dünyayı tutuşturmaya bedeldir. Valide sultanımızın beğenisine yaraşır olmak yaşam borcumuz. Efendimiz devletini ve dahi kendi kerimesini bize bağışlamakla hizmetimizin sürekli çoğalmasını buyurmuş oldular. Altından kalkabiliyor, sizin ve dahi validemiz Sultan Hazretlerinin gönüllerini hoş tutabiliyorsak bundan öte mutluluk düşünmeyiz. Yeter ki kulluk ödevlerimizi yerine getirdiğimizi sizin sevgili dudaklarınızdan işitelim. Bizim tutkumuz süreklidir efendim. Gözümüzü açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim dermiş Türkmen avratı. Bizimki de ol hesaptır. Ne var ki sizin üstün hizmetlerinizin de yeri her yandan apaçık belirgin olan da bize övünmek düşmektedir. Biz ne yapmaktaysak sultan hatunumuz sizin hoşnutluğunuz ve dahi devletimizin yararları adına yapmaktayız. Anadolu'da dolaşmaktayken çok şeyler duyduk, çok şeyler öğrendik ve dahi öğrendiklerimizin sonuçlarını yol boyunda kaç kez tarttık. Babanız efendimizin katına çıktığımızda bildiklerimiz kararlarının nice bir isabet içre olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktır. Validemiz Sultan Hazretlerine duyurasınız ki söylentiler devletimizin içine kundağın sokulduğunu kanıtlayacak ölçüdedir. Ve biz bunun üstesinden gelmek diye gücümüzün yeteceği kanısındayız. Yeter ki gecikilmesin. Sultan Selim ağabeyimiz bir kez tahta çıkabilseymiş efendim, sorunlarımızın tümü çözümlenir. Devletimizin geleceği sağlam ellerde simgelenir imiş. Validemizin her zaman buyurdukları böyledir. Biz devlet işlerini gölgenizde öğrendiğimizden yumuşaklığına, usluluğuna ve dahi bize sevgisine tanıklık ederiz. Validemiz Sultan kullarını en güç işlerde sınamak dileğindeler öyle ya. Sultan Mustafa kazan kaynatmakta ise ateşini kendi yüreğinden tutuşturmaya duracaktır. Ne var ki Fatih kanunnamesine göre ondan sonraki sıra Sultan Bayezid'dedir. Ve dahi Sultan Bayezid de ana ata bir karındaşınızdır. Ne olaydı Sultan Selim tek olaydı? O zaman çözümlenecek sorun da tek olurdu. Ve dahi bu işe Türkmen'i bir kez bulaştırıp çekerdik. Şemsi Paşa kullarının hizmeti büyüktür. Onun gayreti olmasaydı biz söylentileri iletmekte tereddüt ederdik. Hemen davranıp tedbir belirlemesi bizi hoşnut ettiğince hizmetimizi kolaylamıştır. Sunu'ya vardığımızda efendimizden beyler beyliğine atanmasını dileyeceğim. Devletimize yaraşır kulların ödüllenmesi zorundadır. Her bir şeyi düşündüğünüz apaçık efendim. Bunca yorgunlukta bir de biz yorup zahmete koymak istemeyiz. Elbette buyurduklarınızın tümünü validemiz hazretlerine iletecek ve dahi gönül hoşnutluğunun yüceliğinize yaraşır olmasına aracılık edeceğiz. Şimdi dinlenin, yol yorgunluğundan sıyrılın ki yarın huzura vardığınızda her bir şeyi gerektiğince düzenleyebilirsiniz. Sarıldı öptü kocasını. Onca zamandır unutulmuş ne varsa tümünü yaşatmaya kararlı bir genç cariye gibi işvelendi. Rüstem Paşa yorgunluğundan ummadığı bir dinginlikle okşanan öpülen bedeninde tüm parçaların dirilip dikildiğini duydu ağır ağır. Mintanının üstünde titreşen genç gövdenin duruluğuna ve diriliğine saldırdı bütün gücüyle. Bozok Bey'i Akyar kavaldan kavala ulanıp kulağına dökülen haber üzerine atlandı. Yel gibi uçan apsarı doru kısrağının üstünde göz açıp kapayıncaya tepeleri açtı. Konuklarını otağına yarı yolda karşıladı. Üçü birden at indiler. Üçü birden kollarını açtılar. Üçü birden kucaklaşıp omuzlarını öptüler. Atları soluklanmışçasına yanlarına gelerek kişnedi. Birbirlerini koklayarak eşindiler. Gülerek baktılar eğitimli atlarına. Gülerek atlandılar yeniden. Yetişip birbiriyle hoşlaşan korucularını geride bırakarak tırısla az biraz uzaklaştılar. Akyar Bey bir göz çevrimiyle adamlardan yeterince uzaklaştıklarını ölçer ölçmez, Bican Bey'e dönerken dizgin kısıp adeta yürüdü. "Düşündüklerinizin tümü çıktı bey karındaşım," dedi. Ordu Aksaray yazısında tutulmuşçasına durdu ve ondan ötesini bilmektesiniz. Pek kesin olmamakla birlikte savunduğunuz varsayımlar şimdi ayan beyan ortada. Bunca eziyet ve dahi bunca harcama Salt Sultan Mustafa'yı yitirmeye dönük. Hem de kanıtlayacak tanıtlarımız vardır diye atıldı Süleyman Paşa. Bir iyice araştırttık bizim oraları. Bilirsiniz gelenektir. Ordu-yu Hümayun Engürü Bozkırı'nı sarkmaya durdu mu bizim Gülek Derbendi'nin camız hergelelerine haber uçar. Top çeker camızlarımız ardında seyirten hergele çobanları güçlükle her birini tutuklayıp yola ve dahi boyundurağa vurup bal yemez toplarının çekimine koşar. Bu kez ne bir haber gelmiştir Toros üstünden, ne de camızlar derlenip boyundurağa vurulmuşlardır. Bu nice bir seferdir ki Aksaray üstüne konan ordu çoktan gelmesi gereken top çekerlerine haber salmamaktadır. Ve dahi camızlar kendi hergelelerinde, kendi gönüllerince yayılıp durmaktadırlar. Dahası da var beylerim dedi Akyar. Amasya'ya yanına hiçbir sefer haberi yollanmamış. Nedense Sinop ötesine giden ulak yolda kazaya uğrayıp yitiklere karışmış. Ve dahi Amasyalılar çevre illerden nice bir zaman sonra öğrenmişler sefer hazırlığını. Bütün bunlar göstermektedir ki dedi Süleyman Paşa, bey oğlumuzun daha önce de buyurdukları üzere kul en büyük saldırısına hazırlanmakta. Bir kez tahtı da eline geçirdi mi, gayrısında bizim adımız hiç anılmayacak. O yüzden iyi akıl ettik, varıp eteğine bir yoklayalım Sultan Mustafa'yı. Nice bir devlettedir, kendi gözlerimizle görüp kendi sorularımızla sınayalım. Ondan ötesinde gerekmekteyse duyduklarımızı anlatıp tedbire zorlayalım. Ve dahi tedbirin gerektirdiği yardımı sunalım ki gidişin hızını keselim. Gerçi deneyimlerimiz bir kez posta çıkanın postun gereğini yerine getirmeye koşulu olduğunu belirler. Divanı kuldan olan kulun dilediğince koşullanır, bu kaçınılmazdır. Cıngız yasası buyurur ki çaşıt savını ispatlayıncaya devlet görevlisinin dediği doğrudur. Tutalım Sultan Mustafa çok olumlu düşünmekte. Tahta gelende düşüncelerini değiştirmeye yönelende neyleriz? Bey dili boyunun İran'daki kolundan gelen haberlere bakılırsa Tahmasp baskına uğradığından savunmakta. Bizimkilerin sefer gerekçesine bakılanda Doğu kalelerine saldırdığı ve dahi Şalken'le uzlaşmaya yöneldiğinden ezilmesi gerekmekte. Şimdi bu çelişkinin ortalık yerinde neye karar eylersiniz? Çıngız yasasına uyarak kendi boyumuzun dediklerine inanıp bey oğlumuzun ayan ettiği oyunu görürüz. Devletlinin dediklerine bakarak bizim oyuna geldiğimize inanmak da var işin içinde. Paşa babamız doğru buyurmaktalar dedi Akyar. Haberler çelişik olanda doğru için güvenç gerek. Güvenç de post eteğindeki divanın üyeleridir. Öyle olanda bir oyun düzülmekte ise sen şah olarak neresinden bakacaksın? Çözüp dağıtmadıkça gerçeği yakalamak mümkün mü? Baştan sona değiştirmeye davransan baş kaldırıya nice bir dayanacaksın. Bir iyice ölçülüp tartılması gerek. Bican her zaman yaptığınca hiç konuşmadan dinlemeyi sürdürüyordu. İki boy beyi de dinlediklerinin sonunda sorunu apaçık ortaya koyacağından güvenli düşüncelerini açıklamayı sürdürüyorlar. Biz diye konuştu Süleyman Paşa. Şimdilik tez davranmanın oyuna gelmek olduğunu düşünürüz. Sultan Mustafa bütün bunları dağıtacak bir davranışta bulunur ise hazırlanan tuzağa düşer. Düşende umudumuzu tümden yitiririz. Neden diye atıldı Bozok Bey'i. Bizce tam zamanıdır. Osmanlı oyunu kendi hazırladığından dilediği yerde dilediğince oynanmasını düşünmekte. Oysa şehzade üstüne varıp bozarsa ürküye düşer. O aralık biz de ardınca davranırsak Bayezid-i Veli zamanındaki divan baskının bir örneğiyle yeniden geriletiriz. Biz ondan öğrendik de kul deneyim sahibi olmadı mı bey oğlum dedi Süleyman. Oldu ki bu kez salt divana tırmanmakla yetinmedi. Altını da doldurdu bir güzel. Başları alıp kestin sayalım yerine kimi getireceksin? Bunca Türkmen içinde parmakla sayılır beyler beyliği atanacak kıdemdeki paşalarımız. 50 yıldan artık döndürülen tezgah hep bizi dokumuş da sezinlemedik. Şimdi ayıldığımızda dönüp bakmaktayız ki iş işten geçmiş. Orada bırakırsak dediğiniz doğru. Biz de ondan öğrendiğimizi uygular hemen yayılırız. İlkin zeamet yasasını değiştiririz. Ardından kulu yeniden erliğe tutuklarız. Ondan ötesinde düzeni yeniden Türkmen yasaları üstüne kurdurup işletiriz. Birinci vezirlik 24 boy beyinin hasmalı olur. Ahi baba yeniden vezir durur. Onca üretken kitlenin kendi içinden seçtiği kişi üretim düzenini merkezden bilinçli bir biçimde yürütür. Medrese, yargı ve dahi yönetim kendi temsilcisini seçer. Böylelikle altılı divan yeniden oluşur. Ancak o zaman çürümeye başlayan postu kurtarmak mümkündür. Sultan Mustafa bunları istememekteymiş duyduğumuza göre. Hatta devletin sürekliliği içinde bir soyun etkiliğinden yana bile görünmezmiş. Dermiş ki soy yozuk çıkabilir. Oysa devlet simgesinin sürekli sağlam olması gerek. Olan da yürür işler. Biz de öyle deriz. Kaan soya olduğunca güce ve dahi biliğe dayanmalı. Dayanamadı mı nice bir oyunmaz olsa boy post kurultayında yaraşırlığını oturtuverir. Nedense Bican Bey'imiz hiçbir düşünce ileri sürmemekte dedi Akyar. Katılmakta ise bey babamızı mı doğrulamakta bizi mi açıklarsa seviniriz. Bağışlayın dedi Bican. Sultan Mustafa üstüne duyduklarımızla yetinmeye koşuluyuz şu an. Ol varıp tartışmadan hakkında bir şey dememiz, bizim de eğitmenimiz olan hocalarından bir bölüğünün dedikleriyle yetinmeyi gerektirir. Oysa biz kesin bir karara varmak zorundayız. Aramızda varılacak karar üç büyük ulusun beyleri olarak ortak davranmak. Bunu kararlaştırdık. Ötesinde görmeden ne desek yanılabiliriz. Şundan yanılabiliriz. Bazı davranışları öngörümüze uygun sayar, ötekilerinde düzeleceğini umarız. Sonra bey babamızın dediğince kuluyla koşullananda yeni bir yanılgının pençesinde kıvranırız. Dökülecek kan yakılacak candan ötürü. Bizim yanlış algılamamız ya da anlamamamız bu kez de kendi ikrarımızla getirdiğimizle çelişkiye düşmemize neden olur. O yüzden deriz ki ol görüp kesin bir kanıya varmadan hiçbir öngörüde bulunmayalım. Neden derseniz atalarımız öngörüde bulunup sürekli ant vermişlerdi. Ve dahi antlarının yankısı tükenmeden sopa yemişlerdir de ondan deriz. İki bey de suçüstü yakalanmış birer çocuk gibi kızardılar. İkisinin de gözleri de atlarının yelelerinde birleşti. Bican durumlarının güçlüğünü kavrayarak hemen sözü değiştirdi. Buyurduklarınız kaçınılmaz eleştiriler ve dahi kulağımızda küpe olması gerekli. Ne var ki öngörü geleceğe ve dahi ilerlemeye dönük olmaya koşuludur. Türkmen yasası Türkmen boyuna dayandığınızda geçerlidir. Kabul etmemiz gerekli ki devlet bunca yerleşiğin egemenliği olanda değişmeye koşulu. Türkmen yasasına göre yerleşiğin egemenliği yozmadır. Türkmen yerleşiğin çapulcusudur. Vurur, devşirir, çekilir gider. Oysa biz burada bir yanda ahi örgütümüz, bir yanda yargımız, bir yanda suhtemizle yerleşik bir düzenin gereklerine uymaya koşullandık. O zaman Türkmen yasasının özündeki olumlu yanı arayacak olur isek, sözün çoğunlukta olmasını kaçınılmaz sayarız. Ulusumuzda çoğunluk kesinlikle bizde olduğundan, egemenlik de yasa da bizimle biledir. Oysa Kayı Devleti'nde durum öyle değil. Tuna kaynağından, Fırat koyağına, Kırım bozkırından Afrika çölüne uzanan bunca yer üstündeki insanları ayrıştırsak, Türkmen nice kalabilir. Ya sürekli at üstünde pusat elde olacağız ya da yerleşikliğin kurallarını uygulayacağız. Uygulayan da kullaştırmak yerine Türkmenleştirmek gerekti. O da elimizde olanak varken. Şimdi onca geniş hoşgörü içinde bıraktıklarınızı birden eritmeye kalkabilir miyiz? Biz istesek onlar ister mi? Her bir yanda yangın tutuşturmak olası değil. yerine yitirdiğimiz toplamayı ummaktaysak uzlaşmanın koşullarını aramaya koşuluyuz. Bakalım Sultan Mustafa'nın düşünceleri nelerdir, görelim, tartışalım, kararlaştıralım. Ötesinde gelecek olana hazırlanıp gelene hoş geldin diyelim düşüncesi çıkmakta tartışmalarınızdan. Biz de bütün yüreğimizle katılırız önerilerinize. Katıldığımızdan buradayız ve dahi uygunluğundan davranıp koşmaktayız. Bambaşka bir öneri getirdiğini ve bir çırpıda ikisinin dediklerini de geriye dönüşten kurtarıp ileriye yöneltiverdiğini gördüler. Sevecen bakışları hem onurlu hem utançtan arınmış olarak Bican'ın gözlerinde bütünleşti. Çok uzun yaşamanın tüm deneyimlerini aktaran Beyçe Gökçe'nin anısına saygı duydular. Dediklerinin tümünü doğrulayan baş sallamalarla atlarını oynaştırdılar. Beylerinin kıvanarak at sürmeye durduğunu gören Türkmen korucuları hemen tırısla yaklaştılar. Akyar Bey uzaktan beliren otağını göstererek, ''Konuklarımızı ağırlamaya, bütün boyumuz seyirtmekte, hoş geldinize kavuşmak amacıyla nice bir devinmekteler bakın.'' dedi. Baktıktan hemen sonra Akyar Bey'in atına uyarak eşkine kalktılar. Salonun mermer tabanında göz alabildiğine uzanıp yatan İpek Halı'nın Çin motifleri gülümsedi. Dar pencerelerden giren gün ışığı gülücük gülücük duvarlardaki goblenlerde, mat resimlerde, geyik boynuzlarında, bronz apliklerde, görkemli büfede, kadife koltuklarda oynaştı. Ramus'la Pedro baronesin yol göstericiliğinde girdiler. Koltuklara uzanırcasına oturmuş olanlar toplanıp gelenleri karşıladılar. Çopur Buğa doğrudan Ramus'a bakarak, ''Hastamızı nasıl buldunuz bilge tabip?'' diye sordu. ''Gördüklerim beni şaşırttı efendilerim,'' dedi Ramus. ''Bir mucizeyle karşılaştığımı söyledim. Tıp biliminin yasakları aştığında ulaştığı yer aklımı başımdan aldı desem yeri. Ama bu yapılanlar yapılmasa ve bağnazlık sürdürülse, sevgili ve yiğit baronumuzun ölüm töreninin çoktan yapılacağına da kuşkum yok.'' ''Düşüncede tabu olmaz.'' diye söze girdi Veli. ''Uygulamada olmadığı gibi. Kişiler ve topluluklar bin yanlışta inanabilirler. Ne var ki çatışma süreci başladığında yanlış da doğru da çatışır. Ve bu çatışmadan yepyeni bir doğru çıkar.'' ''Evet.'' dedi Ramus. ''Bunu Averroes'in külliyatından okumuştum. Aristo diyalektiği üstünde çalışırken en sağlam yorumların bu büyük bilgeden geldiğini görüp bütün yapıtlarını incelemeye karar verdiğimde ezberlemiştim.'' ''İbni Rüşd yazık ki gerekçe bilmemekteydi.'' dedi Solu. ''Bilseydi Arapça çevirilerin noksanını görür ve dahi yorumlarını da değerlendirmelerini de tam yapar idi. Sina ustamız bu konuda çok daha ileridir. Eski Yunancayı çok iyi bildiğinden Süryani çevirmenlerin yapıtlarıyla yetinmemiştir. Ve dahi bu yüzden Aristo öğretmenimizi bir iyice zorlar. Der ki diyalektiği birleşimin temeli olarak gören ustamız nedense çözümlemelerinde yeterince üstünde durmamıştır. Dursaydı, özün bütünlüğünü sağlayan ögenin çelişkili olduğunu görecekti. Durmadığından olaya tek yanlı bakmış ve dahi yinelenmeyle savaşın ve dahi bireşim kurallarını gerektiğince koyamamıştır. Sanırız İbni Rüşd ustamız bu notu görmediğinden salt çeviriyle yetinmiştir. Ne var ki her şeyi bir bilgeden beklemek yanlış. Yeniler eskileri derneştirip açtıklarında bir katkı getirirler. Yoksa eskiyi bilmek ve dahi yinelemek salt yanılsamaktır. Biz buna direnmeye koşuluyuz. Yanılsamak kalıplaşmayı ve dahi kalıplaşmak bağnazlığı getirir. Oysa bilim de sanat gibi bağnazlığı kırıp parçaladığında aşmaya yönelir. Yönelen de değer taşımaya başlar. İyi ama efendim, insan gereksinimleri ne olacak? İnanmak doğal bir gereksinimdir. İnsanca inanmayı yıkmak dilersiniz. Öyle olan da yerine neyi koyacaksınız? ''Yaşamayı bilge tabip.'' dedi Çopur. ''İnancın yerine yaşamak geçende insan da güzel olur, yaşamak da. O yoksa aramak ve dahi bulmak neye yarar? Kendini söylemektesiniz ki Pedro ustamız yasakları aşıp gitmiş. İnsan yaşamı söz konusu iken hangi yasak ölümün nedeni olabilir? Katlanır mı bilen kişi buna? Bilmeyen umduğundan katlanır diyelim.'' ''İyi ama toplumun kendince isterleri vardır. Bunlar bilimle, daha doğrusu bilimin isterleriyle çatışınca uygulama alanı ortadan gitmez mi?'' ''Bilim alanını kendi yaratır, bilenin başı pahasına. Aynı bağnazlık her yerde yok mu bellemektesiniz? Ne güzel buyurmuştur Ebu Hanife Hallaç ustamız için. Dinden açtığı gedik öylesine büyük idi ki ancak başıyla kapatılabilirdi. Kendi fetvasını temizlemek amacıyla, ama doğru buyuruyor. Bilenin bilmeyene borcu vardır deriz biz. Ve dahi bağnazlığı yererken Sina ustamız, bir öküz var gökyüzünde Ülker adında, biri dahi diyorlar ki yerin altında. Bırak söylentiyi, can gözünü aç da nice eşekleri gör ki öküzün arasında der. Hem de doğru der. Bilim ve dahi sanat eşeklerin eşekliklerine uyacak değil, tersine üstüne binip yürüyecek ki gerçek yerine ulaşabilsin. Ancak bunu yapabildiğinde gelişir, güçlenir ve dahi gerçeğe ulanır bilim. İyi ama bırakmazlar ki, bin türlü tuzak kurulur bilene ve bilen bu tuzaklar içinden bilgisini aktarmaya koşulur. Alışkanlıklar ve inançlarla çatıştığında ne demekle denilmez, yanlış ve aykırı konuşmakla diye yargılanıp bitirilir dedi heyecanla Ramuz. Bilgisi araştırması, incelemesi, deneyimi ve dahi doğrulaması kesinse diye atıldı Veli, tuzaklar aşılır. Neden derseniz doğru, er geç kendini kabul ettirir de ondan. Bunun ötesinde ne kalmakta, bağnazlığın gelişmeyi yitirmesi mi? Bu da üstüne durduğumuz diyalektik uyarınca kaçınılmazdır. Ve dahi kaçınılmaz olan bir şey daha vardır ki, yitiren, yitirdiğinden bir şeyler alır. Ala ala yenilenir, değişir ve yitirdikçe güçleniyor sanılan yıpranır. Yenilene yenilene yitirdiklerinin savıyla donanır. Ve dahi bir de bakılır ki, yitiren o başlangıçta değildir, yiten yittiğince kalmamış. Ama öldürürler insanı efendim, hem de işkence ederek öldürürler dedi dehşet içinde Ramuz. Siz de bunu savlıyorsunuz zaten, ölmek bir şey getirmez ki. Ölmemek olası mı hey bilge tabip diye alay etti Solu. Ne buyurmuştur Sina ustamız? Yer çekirdeğinden Satürn'e bütün gizleri gördüm. Her türlü hile pususunu önceden bildim. Kalmadı önümde ne bilgi ne bilim. Yazık ki aşamadığım tek engel var, ölüm. Çok bir büyük bilgi olmalı bu Sina usta dedi Ramuz. Yazık ki duymamıştım. Duymuşsunuzdur, belki de ihyasını okumuşsunuzdur dedi Pedro. Evet, Avi, sen neden söz ediyorsunuz? Bizde adlar değişik olduğundan. Bizde aslını söylemeyi borç saydığımızdan dedi Chopper. Bağışlayın. Pedro ustamızla tartışırcasına dikkatsiz götürdük. O bizim dağınıklıklarımıza alıştığından özünü çıkarıp özümlemeyi bilmekte. Oraya varmak için bir yol gerekmekte efendilerim dedi Ramuz içlendikle. Bilgisiz de bütünleşmiş, bilen karşısındakinin bilisizliğini bağışladığı oranda vericidir. Siz de öyle olduğunuzdan bilisizliğimizi düşünmeksizin iletmektesiniz gerekeni. Alabilene, özümleyebilene ne kutlu. Buyurduklarınızı düşündükçe bilgenin bilgi önündeki cüceliğini görmekteyim. Gençlik coşkusunun tutkusuyla Aristo diyalektiği üstüne bir tez hazırlamış ve basılmasını sağlamak amacıyla etmediğimi kovamıştım. Şimdi şu tartışma ve az önce aslımızın bedeninde gördüklerim kendimden utandırmakta beni. Utanmak? O niye? Azarıyla sevecen sevecen baktı Solu. Yazı kanıttır ve bilir misiniz bizim ülkemizde kutsaldır aynı zamanda. Bizim insanımız bir ekmeği bir de yazıyı yerde koymaz. Alır başından üste bir yere yerleştirir. İkisini de nimet gördüğünden. Nice bir yanlış, nice bir yozuk, nice bir bozuk olur olsun. Yazı doğrunun başlangıcı sayılır. Söz de önemli elbet. Ne var ki söz biliden bilince, dilekten belleğe geçerken değişebilir. Koşulları çok başkadır. Oysa yazı okumasını bilene hep aynı kanıtı verir. Verende de doğrulamakla, yalanlamakla kolaylaşır. Okumasını bilene demektesiniz ama efendim dedi Ramuz. Okumasını bilen onca çok değil. Olmayan da etkinliği de sanıldığınca büyük olmasa gerek. Kim demiş dedi Chopper. Bir yazıyı bir kişi okusa, o bir kişi gerektiğince değerlendirse, ondan uzayıp gidecek ağacı düşün. Yeter ki okumasını bilen olsun çolak yoldaşımızın buyurduğunca. Yoksa hak verilecek savlar da vardır. Neden derseniz okumak da belli koşullara bağlıdır. Bir dize bazen aynı kişiye bile çok değişik anlamlar gösterebilir, okuyanın içinde bulunduğu koşullara göre. Ve dahi o zaman yazanına ne mutludur deriz biz, ne yazık değil. Bu yazı çok anlam gösterebildiğinde zengindir. En doğrusu en uygun koşullarda okuyan alır. Ötesinde de keçi boynuzu örneği, bir çuval odun yiyip bir parça şeker tadı kalır. Neyle yiyelim? Yazının da sözün de yazgısı budur. Oysa deneyim bilge tabibim. Deneyim öyle değildir, somuttur. Ve dahi herkese aynı biçimde görünür. İşte Pedro ustamızın bilime kattığı değer budur. Soyutan sürdürülüp getirilen bilgileri deneyimde yoğurmuştur. Yoğurulanları derlemiş dememektesiniz öyle mi diye söze atıldı Pedro. Biz bir katkıda bulunmuş olsak tavuklar oranında aklımız yok mu? Elbette gıdaklardır efendilerim. Oysa daha bir küçük katkımız bile söz konusu değil. Razi'nin Vedai Kanunu'nda Avi Cenne ustamızın Mısır tabiplerinden aktardıkları deneyim ve uygulama örneklerine ulaşabildik mi? Mısır hekimlerinin neşterle beyne girdiklerinden söz etmekte değil mi Sina ustamız? Bizim ettiğimiz nedir şimdilik? Bir Türkmen şamanının kırık çıkıkta uyguladığı yöntemler. Daha yarayı yeni yeni işletebiliyoruz. Az biraz büyüğünü nasıl kapatacağımızdan bilgimiz yok. Olsa neşteri Mısırlılar gibi kullanmaktan geri kalır mıyız? Mevlana Kemal Ahi'nin büyük çöl karıncası kullandığını görmüş idik dedi Veli. Yaraya tutturduktan sonra ortasından kesivermekteydi. Ne var ki deneyim içinde yaranın daha bir işlediği ve karınca bacaklarının olduğu yerde delikler kaldığını da kendisi söylemiş idi. Bilmemekteyiz, işe yarar mı? Barones söyleşinin hiç aralıksız soluk soluğa sürmesinden sersem olmuştu. Başını bir yandan bir yana çevirmekle yetiniyor, yüzündeki gülücük coşkun ama kendisi için anlamsız söz sağanağının altında giderek daha bir yayılıyordu. Birden doğruldu. Bilgeler tartışmaya dalınca yemek zamanı geçiyordu. Ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktı. Kahyasına her şey hazırlanınca kendisine haber vermesini bildirerek bıraktığı yerden yetişti söyleşiye. Çünkü Pedro karınca kıskacının gövdesi kesildikten sonra aynı biçimde kalıp kalmayacağını düşünmeye durmuştu. Odalar dalmazda ötekiler düşünceye saygıyla bekleştiler. Aydın bu suskuların niteliğini bildiğinden hemen arkasındaki geniş sehpanın üstünde dizili duran sürahiyle gümüş bardakları kaptı. Herkese şarap sundu. Pedro şarabını alırken başını kaldırdı. Denemek gerek ustalarım dedi dalgın dalgın. İzniniz olur ise biz varalım çöle hemen devşirip bakalım. Sonra hastasını anımsayarak güldü. Bir şeyin ardına düşen de hemen çözümlemeye davranıyoruz. Bir iyice kocadığımıza bundan iyi kanıt olmaz. Kocalık mı gençlik mi efendim diye atıldı Ramus. İkinci gençlik deriz kocalığa dedi alayla çopur. Hatta ikinci çocukluk. Pedro ustamız bunu anımsattı. Bizim yanılgılarımızı yüzümüze vurmamak amacıyla. Anlıyorum efendim dedi Ramus. Demek ki ustamız bizim değersiz yapıtımızı okumuşlar. Daha ne denli çalışmamız gerektiğini anlatmak amacıyla ocağınıza attılar ki kendi kendimizi de eleştirebilelim. Sağ olsun bilgelerimiz dedi Pedro. Gölgelerinde La Rone adıyla yayınladığımız Dialecticia Partiones yaptığınızı okuduk. Kendileriyle üstünde tartıştık. Siz de çok büyük yetenek gördüler. Yalnız aktarmadan sıyrılıp Avoreo'yu okudunca Avicenna'yı ve Arabi'yi de okumak gerektiğini konuştuk. Arabi Füsus'unda Avicenna'dan Averroa'ya geçen gelişim kuramını daha da genişletmiştir. Orada hiçbir şeyin gerçeği yok edilemez. Her şey durmaksızın değişir ve yenilenir. Ve yaşamın yaşamsız sanılanlarda bile bulunduğu kesindir. Doğa artmaz, eksilmez bir varlıktır. Bunun özüne inebilmemek için çelişkilerin milyonlarca kez yinelenmesini gözlemlemek gereklidir buyurur. Avicenna'nın Aristo'da eleştiriyle yetindiği sorunu o çözüme yöneltir. Ve bu yöneltme içinde ister soyut ister somut deneyim olsun pek çok kez yinelenmesi gerektiğini öne sürer. Biruni başka bir örnek verir bize. Dönencelerin ve uzayın yapısının hesaplamasında durmaksızın geliştirir ve yineler rakamları. Böylelikle büyüttükten başka doğanın dengesindeki çelişik gizli önümüze serer. Ancak bunları açık biçimde gösterebilen yine de Arabi olmuştur. Hatta denilebilir ki Avicenna'nın hidayesindeki soyutlamaları somuta indirgemiştir. Bağnazların tümünü ayağa kaldıracak ölçüde hem de. Korkmadan, yılmadan. Şimdi madem başladınız, geliştirmeye koşulusunuz. Geliştirirken de diyalektiği kullanmaya zorunlusunuz. İşte bilgelerimizin ortaya koymak istedikleri buydu. Sanırız ulağa kral bir doktor yollamayı düşünürse sizin gönderilmenizi önerilmesini fısıldamaları da bu yüzdendi. Oh dedi Ramus, daha yaşlı ve usta bilinenler varken benim seçilmemin nedenini şimdi anlıyorum. Ve bilgelerimizin buyurdukları üzere yazının değerini de. Korkmadan yayınladığım o tezin böylesine bir olanak yaratacağını bilmezdim. Hemen sarılacağım buyurduklarınıza ve geliştireceğim tezimi. Yılmadan, usanmadan yineleyeceğim çelişkiyi. Değişiklikleri ve bileşimleri araştırarak dönemeç noktalarını not edeceğim. Madem başkasına olmasa bile bana yararlı olabilmekle yazıya önem vereceğim dedi her birine sevecenlikle bakarak. Kahya ayaklarının ucunda girdi. Baronesin kulağına eğilerek yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Barones tam başını kaldırıp çağrılayacağı sırada Pierre Ramus yeniden sürdürdü söyleşiyi. Bağışlayın, bir şeyi daha anlayamadım. Sargı bezlerini neden yaktınız? Avicenna şifasında hastalıkların pek çoğuna gözle görünmeyen yaratıkların neden olduğunu söyler ve bunların tenin çürüyen ya da dengesi bozulan yerlerinde yuvalanan cinler olduğunu anlatır. Sudan ve ateşten çok korkarlarmış. Hangisi kolaysa onunla giderilmeli buyururlar. İbni Hüseymi'nin optiğini çok inceledik. Ne var ki gözle görünmeyeni gösterecek bir gereç yapmayı beceremedik. Görüneni büyüten ve ayrıntılarını göstereni bilmekteyiz. Dahasına erişemediğimize göre yarayı yıkayıp sargı bezini yakmayı kararlaştırdık. Ne var ki görünmeyeni görür kılacak optik yapılıncaya hastalıkların özüne inmemiz kolay değil. Avicenna soyutta yakalasa bile niteliği belirlenemeyene karşı durmak şimdilik olasız. Siz uğraşırsanız belki sonrakiler geliştirir. İyi ama efendim dedi Ramus, az önce buyurdunuz ki var olan yok olmaz. Eğer cin ya da başka şey o gözle görünmeyenler de yok olmamaktaysa yakmak neyi değiştirir? O gözle görünmeyeni değiştirir. Kül varlığın değişik bir biçimi değil midir? Kötülükten arıtıyor, yararlı bir biçime dönüştürüyorsa ateş, yok olmasa da geliştirmiş ve kendisiyle birleştirmiş olmuyor mu? Nasıl ki kızarmış et çiğ et değildir ve dahi çiğ et canlının bedenindeki değilse... Çok güzel örneklediniz bilge doktorum diye dikildi barones. Yemek zamanının geçtiğini ve ev sahipliğimizin gereğini unuttuğumuzu anımsattınız. Buyurunuz, sofra bizi beklemekte. Kızarmış etleri bir kez daha değiştirmekle neye döndüreceğimizi de söylerseniz biz de bir şeyler edinmiş oluruz. Değişen kızarmış et baronesim dedi Chopper, sizin güzelliğinize dönüşmektedir. İkinci cildin sonu. 11 Temmuz 2011. Sayfa 400.